Bugün ikincisi düzenlediğimiz Kemal Özcan Hasemleri'ne görme engellerde matematik konu Kemal Özcan Hasemleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bugün ilk seminerimizi Kasım ayında gerçekleştirdik. O zaman doğru matematik eksanlarla engel videoda bilgiler olsun işlemiştik. Bugün tahminimizle devam ediyor. Ve görme engellerde matematik konu seminerimiz gerçekleştiriyor. Bir örneğin konuya eğilme gereği duyduk. Aslında birkaç temel temi var. Birincisi hep böyle bir ön yargı var. Maalesef görmeyenler Türkiye'de hep sosyal bilimlere yönlendiriliyorlar. Hep oralar okum orada teşvik ediliyor. Hatta ÖSYM kitaplığında dahi böyle bir ibare var. İşte bilime dayalı bilimler okumak. Bu bölümleri küçümsemek değil tabii ki amacı. Bu birçoğu doğrula. Ama aslında dünyanın çok matematikçi insan da var görmeyen yani olarak. Neden ülkemizde olmasın? Tabii ki bu seminerde sihirli zeynep olmayacak. Bugün olunca farklıya değişmeyecek ama bazı şeylerin nasıl mümkün olabildiğini en basitinden elinde düzeyine kadar kısaca göstermeye çalışacağız. Tabii ki her an sorularınızla bizi yönlendirebilirsiniz en kısa zamanda. O zaman da eğer şu an teknik ekipmanlarınız yoksa radyo gelen parmaktan da yayınlarınızı yayınlanıyor. Zaman zaman Skype üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde de iyileşebilir tüm dinleyenlere öğretiyorum. Videolarda da yapıyoruz. Ne kadar düzgün görecek bilmiyorum. Onu da paylaşacağım inşallah. Ve başlıyoruz. Seminerimizin programından sadece bahsedeyim ve şunlar sonra başlayayım. Öncelikle dünyada görme engelli matematikçilerle ilgili küçük bir makale bulduk. Bahar sağ olsun kendisi buldu. Onu sunum haline getirdik. Önce ondan bahsedeceğiz dinler maddi. Daha sonra Metin Gökçe hocamızı davet edeceğiz buraya. Kendisi şu an Kimyos Görme Engelliler Yönetim Okulu'nda. Müdür yardımcısı değil mi hocam? Yanlış söyledim. Ama aynı zamanda matematik öğretmeni. Metin Hocam. Çok görme engelli arkadaşımız sanıyor. O bu konuda deneyimlerinden bahsedecek. Daha sonra Emre Ev arkadaşımızı buraya davet edeceğiz. Kendisi de bir görme engelli olarak matematikle ilgili neler yapabildiğini. Kendisi 108, Türkiye 108.'si olmuştu 2011 yılında. Ve bütün matematik sorularını full yapmıştı. Bir soru haricinde o da okuyacağım aslında bağlı olarak. O biraz deneyimlerini paylaşacak. Daha sonra da biraz işin eğlenceli kısmına hem matematikte yaptığımız en basit işlemlerde analizi göstereceğiz. Canlı'nın buraya alacağı analizden bahsedeceğiz. Küp taş ve taşlı masadan bahsedeceğiz. Üç boyutlu şekiller nasıl yapılabiliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Belli çizimler size göstereceğiz. Ve son aşamada da bilgisayar ortamında matematik nasıl yapılabiliyor? Bunlardan bahsedeceğiz ve bu şekilde sunumumuzu tamamlayacağız. O şekilde de devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz.
Tanıtacak mı? Kimler
efendim
var salonda katılımcıları?
Kısaca evet, isim olarak bir kimler burada? Bir tanıyabilirsek arkadaşlarımız aslında konuklarımızı. Çok güzel olur.
Görmüş olurum.
Şöyle önden başlayarak. Bir daha biz matematik arkadaşlar bu tür sunumlarda şöyle bir yöntem geliştirdik. Soru sormak isterseniz masaya şöyle iki kere yapın ki biz soru sormak isteyen biri olduğunu anlayalım ve o tarafa söz verelim. Tamam mı? Şimdi önden mi başlayalım? Şöyle Murat yardımcı olursan sağ taraftan başlayalım arkadaşlar.
Herkese merhaba. Hızlıca katılmış. İstanbul Matematik
Eğitimhanesi'ne yakın. Merhabalar. Aslı Doğan, Türkiye Engelli Arasında Öğretmeni. Bursa'dan sizlere katılıyorum.
Merhabalar, Anadolu Üniversitesi ve Avrupa Üniversitesi'nde Eskişehir'de
arkadaşlarım. Evet. Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi'nde
Yüksek.
Biraz yüksek sesle konuşursan
söyleyeyim.
Duyuyor musun? Arka tarafta da.
Merhabalar, Emre. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nün bir kısmı çalışıyor.
Merhaba arkadaşlar, ben Yemin Mavi. Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ben de. Eskişehir'den geldik. İki arkadaş olarak.
Hoş geldiniz.
Benim demeye oturduğum Anadolu Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızla da hocalarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Onlar da bir çalışma yürütüyorlar. Ya bahsedin isterseniz hocam.
Şimdi mi bahsedeyim?
Tanıştığım kartından olsa sanki bakabilirim.
Tamam, peki.
Merhaba, ben Sinan Mutlaç. Bugün öğretmenimle geldim.
Merhaba,
Seda ben. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji okuyorum. Çiğdem Hanım'ın tanıtım öğretmeni çalışıyorum. İnşallah.
Merhaba, Gürsoy Aşık, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlk Öğretim Bölümünde, İlk Öğretim Atmak Öğretmenlik Programı'nda Ayşe'den gelsin.
Merhaba, Emine de Uğur Bey, Oğuz Uğur'un annesi.
Ben de Oğuz, İstanbul Sosyal Bilimler Sesi'nde birinci
öğretmenliğim. Merhaba, ben Gizem Alakay, İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce Lisesi okuyorum.
İsminiz nasıl söylüyor? Ben Metin Gökçe, BSM Vardal Görme Engel Ortalığı'nda idareciyim. Özel eğitim öğretmeniyim.
Yusuf Çağrı Ceylan, Arnavutköy Anadolu Yumurta Lisesi'nde rehber öğretmenim.
Ben Tayyar Edim, Kızım Görme Engel.
Turgay Gümüş, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim.
Ben bir insan, sosyoloji bilimi açık öğretim bölümünde okuyorum.
Merhaba, ben Ramazan Yücel. Şu an eğitimde bir alakam yok ama çocukluğumda, gençliğimde körler okulunda okumuş ve aslında matematiğin nimetlerinden yararlanamamış biri olarak matematik semineri dinlemeye geldim.
Ben Zaldan Çap, Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda görmeyen çocuklarla bir özel eğitim merkezinde çalışıyorum.
Ben de herkese hoş geldin diyorum. Enkin'in annesi olarak da bunu diliyorum.
Aynen. Mürşide Vural, Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. Marmara Üniversitesi'nden mezunum ben de.
Ben de Sevda Yılmaz. Ben de 2004 Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Maalesef biz de matematiğin çok eksikliğini yaşadığımız için hep farklı bir bakış açısı kazanmak ve aslında olabilirlikleri paylaşmak adına buradayım.
Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim.
Merhabalar, Eda Anne Sezer, İlk Öğretim Atabuk Öğretmenliği, Cüneyt Öğretmeniyim, Boğaziçi Üniversitesi.
Duyamadık. Daha yüksek.
Eda Anne Sezer, Boğaziçi Üniversitesi, İlk Öğretim Atabuk Öğretmenliği, Cüneyt Öğretmeniyim.
Zümer Gürtürk, Boğaziçi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim.
Merhaba, Sema Çelik, Boğaziçi Üniversitesi İlk Öğretim Yüksek Lisans Bölümü öğrencisiyim.
Oktay Örnek, Öğretim Mühendisi, İstanbul'da.
Ben Kerem
Altan,
2. sınıfa gidiyorum, görmeye geldim.
Kerem Aklan'ın annesiyim.
Şahin Aklan, Kerem'in babasıyım.
Benim adım Lütfü Kerem Bazı, ben de 8. sınıf öğrencisiyim.
Lütfü Kerem'e de
merhaba, ben
de
Ece Kerem
Bazı,
9. sınıf öğrencisiyim.
Merhaba, ben Gülsün
Kerem
Bazı,
9.
sınıf bir özel eğitimde görme engelli çocuklarla matematik çalışıyorum.
Merhaba, ben Nezir Gürbüz, Merve Öğretmen'in arkadaşıyım. Teşekkür ederim.
Merhaba, ben Nesli Ateş, Ali Doran Ateş'in annesiyim. 8 yaşındayım.
Merhaba, ben Nesli Gürbüz'dan, Yeniden Gürbüz'dan annesiyim. Kızım Çeker.
Benim adım da Sultan Ayar'dı. Benim kızım da Gürbüz'dü, 10 yaşında. Acil Ayar'dı. Merhaba, ben Kızım Sen.
Zahir Gülmak, Solucu
Mühendisliği,
Matematik Öğretmeni
Öğretmeni
Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni
Öğretmeni Öğretmeni
Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni
Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni
Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni Öğretmeni
Ben Levent Aşçı, GTM çalışanıyım. Hoş geldiniz tekrar.
Aramızda bize üniversitemizden öğrenci olup ofisimizde çalışan arkadaşlarımız var. Ben isimlerini unutmadan zikretmek istiyorum. Muttaki burada. Muttaki Uluslararası İlişkiler Politika Öğrencisi. Şu anda fotoğraf veya kamera çekimiyle ilgileniyor. İstersen bir ses ver herkese Muttaki sende.
Merhabalar.
Fehime var. Fehime Çakılıyorsun. Bu da öğrencimiz. Bu da sağ olsun.
Resim işleri bende.
Evet, resim işleri onda. Ve Engin'in hemen gördüğünde Engin Murat neredesin dediğinde bitecek bir arkadaşımız da var. Onlara da tekrar teşekkür ederiz.
Evet, başlayalım yavaş yavaş. Kaldı mı?
Radyo yayını kim yapıyordu? Radyo yayında? Adem Hoca. Kendiniz mi? Kulaklıklar var kulaklıklar. Seni tanıyalım hocam.
Adem
Ural, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben de buradayım. Matematikle ilgili zamanda çok zorlananlardan biriyim.
Peki, o zaman sözü Bahar'a bırakalım. Bahar hem kendini tanıtsın hem de sınıfa başlayalım. Hoş geldin Bahar.
Hoş bulduk. Herkese iyi kolay, hoş geldiniz diyorum. Umarım zevkli bir seminer yaşarsınız. Ben çok bildiğinizi düşünüyorum. Ben Bahar Yavuz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ve matematik çok seviyorum. Matematik okumamı pek isterdim. Şimdi... Tarihte karşımıza çıkan matematikçilerle ilgili bir sunum hazırladım kaynaktan olarak. Aslında yok gibi gelse de birçok matematikçi ve geometri görüyoruz tarih boyunca karşımıza çıkmış. Çoğu engellenmeye çalışılmış, öğretmenleri tarafından, ailesi tarafından yapamaz, okuyamaz diyerek. Fakat matematik aşıkları sonunda mevsim vermiş ve bir şekilde matematiğe geri dönmüşler bu insanlar. Bunları görüyoruz. Şimdi bunlardan biraz örnekler verelim. İlk örneğimiz Leonhard Euler. Ömrünün son 17 yılında görme engelli olarak yaşamış bir matematikçimiz. 850'nin çalışmasının olduğu söylenen çok belirli bir matematikçi ve bu medenin yarısı görme engelli olduktan sonra yapılmış çalışmalar. Bir diğer matematikçimiz
1700'lü yıllarda yaşıyor arkadaşlar, oraya da dikkat
evet.
Teknoloji yokken devam ediyor.
Nicolas Sanders'ın, bu İngiliz bir matematikçi. Fransızca, Yunanca ve Latince zamanının önemli bir yeri bulmuş ve Cambridge Üniversitesi tarafından maalesef reddedilmiş. Ve bu yüzden akademinin kariyeri bu. Fakat 1728 yılında Kral 2. George tarafından doktorluk ünvanı veriliyor kendisine. Ve 2002 yılında Cambridge Üniversitesi artık onu bir profesör olarak tanıyor. Bu Saunders'ın aritmetik ve denirsel hesaplamalar üzerine Calvable Arithmetic dediği bir metodu geliştiriyor ve Abacus'un benzer bir önce yapmış ve olasılık teorisi üzerinde de çalışmış olduğu söyleniyor. Hatta bir istatistikçi, işte bu Schindler denen bir istatistikçi, Thomas Bayes'in kendi adıyla anılan Bayes istatistiğini ondan önce Saunders'ın olduğunu iddia etmiş.
Ben bir Nicole Saunders'ın da ikinci ekleyeyim. Bu Emine abinin, Emin Demirci'nin Hobel Eson Aşık Eseri kitabında da yer alan bir kör matematikçi arkadaşlar. Newton'un ışık kuramını da geliştiriyor. Newton'un o ikinci öğreticisi olarak kabul ediliyor ve ışık kuramını da öğretiyor. O döneminin çok önemli bir matematikçisi ve doğuştan yani bir yaşında gözlerini kaybeden biri. Onu da belirtelim Nicole Saunders'ın.
Ve Rusya'ya geçiyoruz. Sovyet dönemi boyunca Batı'yla bağları koruyan Moskova Topoloji Okulu'nun göze çarpan üyelerinden birisi, topoloji ve homotopi teorisiyle ilgili çalışmalar yapan ve uygulamalı matematiğe katkıları bulunan bir kazan sonucu gözlerini kaybeden Lev Semenovich von Trebin. Devinli bir Rus matematikçi. Yine Rusya'dan Steklov Enstitüsü'nde karmaşık analizler üzerine çalışan bir matematikçimiz Vitushin. Bir diğer matematikçimiz 20 yaşında bir dünya savaşı sırasında gözlerini kaybeden Fransız Louis Antoine. İkili ve üç boyutlu topoloji çalışmaları yapmış. Topoloji dediğimiz şöyle ben birazcık dinleyenler için söyleyeyim. Yer, uzay, topo ve bilim, loji kelimelerinin birleşmesinden geliyor. Uzay bilim.
getirebilirsiniz.
Harita.
Harita ablama ama üç boyutlu bir harita mı? Uzaysal bir harita mı? Jordan Schnapp-Lis'in üç boyutlu teorisi üzerine geliştirmeler yapmış. Ancak bu teorinin yanlışlığını fark ettikten sonra Anton Levit, Anton Collins diye bilinen bir düşünceye geliştirmiş. Bir diğer matematikçimiz Oxford Üniversitesi'nden Zachary J. Meadows.
Bu halen yaşıyor galiba.
Sanırım. Yani makalede yaşıyor olarak görünüyorlar ama. İncelemiyorum. 31 yılında şey kaydı bu katarak riski yüzünden gözlerini kaybeden bir diğer matematikçimiz Bernard Born. Felsefe ve matematiğe ilgisi olan bir matematikçimiz. Fakat ailesi tarafından felsefe yönlendirilmiş. Bu yerine inanılır matematiğe girmemiş birisi. Onun da çeşitli çalışmalarını ve çeşitli yerlerdeki varlığını görüyoruz. 1972'de tezini tekillik teorisi üzerine bitirip teorisini Ben Thompson yanında geliştirmiş ve kariyerinin çoğunu üniversitede Strasbourg'da 1999'una kadar çalışarak geçirmiş. Düşüncesini geliştiren bazı matematikçileri görüyoruz. Kaliforniya Üniversitesi'nden Charles Poole Morin'in kendi teorisini Kiel model olarak kendi eliyle yapmış. Bunun fotoğrafını teorisine evolüsyon diyoruz. Evolüsyonun farklı safhalarını anlatmak amacıyla bir model geliştirerek kullanmış. Ve Poole'nin modelleri 1976 yılında Dawson Marks yapımı zamanının çok iyi bir teknolojisiyle yapılmış Turning a Sphere into Inside Out filminde kullanılmış. Morin'e göre iki çeşit matematiksel imgelem varmış. Bunu da ilginç olduğu için koymak istedim. Bir tanesine kendisi timeline diyor. Seri halinde, adımlar halinde, uzun bir işlemin adımlar halinde yapılmasının daha kolay olması sebebiyle böyle bir algı geliştirmek istemesi. Ve ikincisi de space-like dediği.
That's like Alec'in galiba bir dakika. Alec. Tamam, devam.
Bir defada tüm bilgiyi kavramaya sağlayan imgelem. Örneğin geometride objeyi sadece dış görünüşle değil, dış görünüşle hayal edilir genel anlamda. Fakat hem içsel hem de dışsal şekilde hayal edilebilmesi Morin'e göre bir odadan diğerine geçiş olarak da düşünülebilir. Yani tüm boyutlarıyla hayal edilmek. Zaten görme engelli geometricileri bu durumda kendilerini özgün yapan ve diğer geometricilerden ayrılan bir özellik. Tümüyle görme ve tümüyle algılama.
Bu retinanın şeyini oradan bahsedelim mi orada?
Diğer slaytları koymuştum ama.
Bakalım, tamam.
Şey de o.
Doğru, spagata geçelim.
Bizim özel imgelerimiz yönlendirilmiş objelerle çerçeveye oturtulmuştur diyor Morin. Ve bir objeyle etkileşip gözle değil ile gerçekleşir. Bu yüzden içeride ya da dışarıda olmanız objeyle olan etkileşiminize bağlı bir şeydir. Bu yüzden incelediği bir şeyin, tüm boyutları incelediği bir şeyi çok uzun zaman sonra da yeni hatırlaması mümkün olabiliyor. Morin için ve tabii ki de bu şekilde hafızasında bulunduranlar için.
Ben orada bir ekleme yapayım. Biz de arkadaşlar geçenlerde daha yeni yayınlanan şey olan otobiyografik hafıza çalışması yaptık görme engellilerde, görenlerde. Anılarını da sağlıyor. Sonuyla şöyle bir alakası var. Oradaki araştırmada görüldü ki görme engelliler özellikle işitsel ve spatial dediğim uzamsal hafızasal şeyleri çok daha iyi akıllarında tuttukları, yani görenlere göre ortaya çıktı. Burada da şey var, yani görsel objenin olmaması o beyindeki görsel dolun çalışmadığı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Orada mutlaka bir bilgi var, o bilgiyi dokunma ve işitme duyularının birleşimiyle oluyor ve üç boyutlu biçimde hayal edilebildiği için aslında bizlere tam tersi geometri sorularından muaf tutulur görmeyenler. Halbuki
birçok görme engelli matematikçi değil mi Bahar?
Evet, daha çok özellikle geometri yönlendirmişler. 11 yaşında kör olan bir matematikçimiz var. Emanuel Cerum. Diyor ki kendisi matematikten çok geometriyle ilgilenmiş. Peki neden geometriyle ilgileniyoruz? Geometri için saf düşünmekten ibaret. Analiz yaparken birçok şeyi yapmak gerekiyor ama geometri için tek bir hayalle, yani ellerinizle dokunduğunuzda, tüm boyutlarıyla anladığınızda onu hayal etmek ve o hayalden bütün teorileri çıkarmak çok daha kritik ve bizim için çok daha kolay olur. Çünkü söylenen şu, gören insanlar için üç boyutlu dünyayı algılamak retinada iki boyutlu düşerek beyni analiz ediliyor. Ve gören bir öğrenci geometri sorunları çözerken özellikle iki boyutlu olarak algılayıp çözmeye çalışıyor. Gözdeki algılama bu yönde. Fakat dokunarak algıladığınızda onu üç boyutluysa üç boyutlu olarak algılayabildiğiniz için onun tekrar bir işlemden geçirmek ve algılamaya çalışmak durumunda kalmadan çok daha net bir şekilde çözebiliyorsunuz ve teoriniz varsa bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Bu yüzden bizim görenlerden bir adım bu anlamda geometri alanında önde olduğunu söylemek işte yanlış olmayacaktır. Kesişen iki düzlemi gören öğrencilerin benim gibi iki boyutlu algıladığını fakat görme engelli bir öğrencinin çok daha net bir şekilde üç boyutlu algılayabildiğini söylüyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Plato, Descartes ve Diderot'un yüzyıllar öncesinden körlerin bu algısıyla yönelik çalışmaların tespitlerinin olduğunu görüyoruz. Bence bu da çok ilginç bir ayrıntı. Aslında bugün hala tartışıyor olduğumuz şey çok önemli bir şekilde yapılabildiği söylenen bir şey. Hala aynı yerde olduğumuzu görebiliyoruz. Bir diğer matematikçimiz.
Hangisi var? Sen çok karışık işler oldun. Ne yaptın?
Laterans Pecik.
Tam oradayım.
Bu matematikçimiz Colorado Üniversitesi'nde matematik yolu yapıyor ve şöyle yapıyor. Öğrencilerinden ödevlerini web sayfası ve bilgisayar metni şeklinde hazırlamalarını istiyor. Bunları bir hesaplayıcıyla beraber hesaplayıp daha sonrasında öğrencilerine kişisel anlamda geri dönüşler şey yapabilmek için onlardan ödevlerini soruyor, ifade etmelerini soruyor ve derslerinde hakikaten çok eğlenceli geçtiği söylüyor. Şimdi bu geometri matematikçilerin bir özelliği var. Anlattıkları şeyi gören öğrencilerine dahi öyle güzel anlatıp öyle güzel ifade ediyorlar ki tabii onu hepsini sözcüklerle. Onlar için herhangi bir soru işareti kalmıyor kafalarında. Ve bizde hep karşılaşılan bir şeydi. Ben lisedeyken çok karşılaştım. Bir soru olduğunu arkadaşlarıma anlatmak istediğimde çizmemi isterlerdi hep ve anlatmak bu anlamda zor olabilirdi. Ama bu hocaların hepsini gördüğümüz özellik öğrencilerine herhangi bir çizim yapmadan sözcüklerle bütün olayı anlatabiliyor olmaları. Bunların ifade...
Limit'e geç istersen orada biraz onu da bahsetmiş oluruz.
Abraham Limit bizim için önemli insanlardan limit kodlarını geliştirmiş bir insan. Daha öncelerinde bu da hocasının bir engellemesiyle karşılaştığı için psikoloji okuyor. Psikolojiden master yaptıktan sonra limit kodlarının geliştirmeye başlıyor. Aynı zamanda limit kendisi. Daha sonra da Illinois Üniversitesi'nden profesörlük. Profesör Kelly Spurrier ile beraber çalışıyor. Şimdi limitte gördüğümüz şey bizim altı nokta genel anlamda kullandığımız veriler ifadesinin kendine göre kodlar geliştirmiş olması. Bu kodlarla şimdi biraz sonra göreceğimiz programlarda kullandığımız
ve çok rahat görme engelli birisinin bilgisayar üzerinde bir soruyu matematik metodu yazarken neler basitlerinde bilince bilgisayar programında sunayım oluşturan.
Nimet'in hayat hikayesinden birkaç detay aktaralım arkadaşlar, ilginç detaylar var. İkinci Dünya Savaşı sıralarında işte bu doğuştan görmesi çok küçük yaşta sanırım kaybediyor. Ama ondan sonra Nimet'in ilginç bir meslek, orada ilk başta bunu işte rehber öğretmeni, böyle rehber öğretmenlerden olmayı, yani sen psikolog ol gibi bir şey yönlendiriyor. Yani matematik yapamazsın çok meraklı oldun ama sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında üniversitede matematik dersleri vermeye başlıyor. O da şöyle, savaştan dönen insanlar geride kalmış. Onlara öğretmeye başlayarak sonra üniversiteye gidiyor ve profesörlüğe kadar yükseliyor. Bu Newton kodları dediğimiz şeyleri de önce tam dediğimiz görmeyenlere, yani gören dilde matematik şeyleri nasıl sözel olarak ifade edebilir? Mouth speaking diye bir kavramı var.
Kavramı var aynı zamanda.
Yani nasıl anlatılır? İşte kesin ifadeyi görmeyene nasıl okunmalıdır? Diğer şeyler, daha sonra bunları brain kodlarına dönüştürüyor, altı nokta üzerinden. Ve bu kodlar yıllarca kullanılıyor. Şimdi daha sonra başka kodlar da böyle bana geliştirilecek,
evet,
sonra.
Evet,
ama yani bu tür kodlar özellikle 70'li yıllardan itibaren görme engellerinin matematiksel materyallere erişiminde çok önemli bir yer tutuyor Nimet kodları. Ama maalesef ülkemizde de bazı kitaplar olmakla birlikte bu kadar matematiğe erişim sağlayamadık.
Bir son matematikçimiz olarak anlayacağımız Arjantin'den Norberto Salinas. Bu da kendine göre kodlar geliştiriyor fakat bunun kodları 8 noktada oluşuyor. Şimdi söylenen bir şey var. Nimet'in kodları 6 noktada oluştuğu için 6 noktada düştü karakterimiz mevcut olduğu için. Nimet'te bazı işaretlerin matematikte birden çok anlamlı oluyor. 63 karakterde sınırlı kalmış oluyoruz fakat Salinas'ınki 8 nokta oluşturdu, 255 karaktere kadar çıkıyor. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekran okuyucu programlar Jaws'da falan okuyamıyoruz matematik için ama bunun yerine geliştirilmiş programlar var. Mesela Cornell Üniversitesi'nden Kirby bilgisayar mühendisinin geliştirmiş olduğu Esther adlı bir program mevcut. Bu programda bir metni girdi olarak programa yapıştırıyorsunuz ve o size ses dosyası olarak matematik okumuş bir halde çıkarıyor. Fakat bunlar daha uzun süreli ve daha büyük boyutlu olduğu için belki daha hızlı bir şekilde yapmak isteyenleri kullanmak istemeyeceği bir tanımdır. Bu yüzden Gardner'da Esther'dan çok daha temel bir ses sentezleyicisi olan GS8 dediğimizde Salinas'ın kodlaması. GS8'den LaTeX arası dönüşümü sağlayan Triangle adlı bir program geliştiriyor.
Aslında oradan da daha yeni programlar da geliştirildi.
Evet.
Yani artık LaTeX diye bir kodlama var, matematikçiler bilir LaTeX kodlamayı. Aslında tüm matematik işlemlerini Notepad'de bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Basit parantezlerle, normal bir programlama yapar gibi. Daha sonra bu LaTeX'in kendi kodları var. Bu kodları doğrudan görsel matematiğe dönüştürebilen ya da tersine LaTeX'e dönüştürebilen sistemler var. Aynı zamanda bu LaTeX şeyleri brain alfabesiyle basabilen de sistemler var. Bütün bunları sağlayan, hatta Almanya'daki okullarda görme engelli matematik öğrencilerine ilk başta LaTeX öğretiyor. LaTeX kodlarını öğreterek onun üzerinden, ki bu LaTeX kodları dünyaca evrensel olduğu için birçok matematik kitabı kodlar kullanılarak yazılıyor.
Ve en son program olarak Interreader'ı bugün size tanıtacağız. Ben bu bölümümü Salinas'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Matematiği, geometrisel bir insan olarak diğer dallar için. Yok ki birkaç sayfa okursunuz, düşünmek için tüm besini o birkaç sayfanın içinden almış olursunuz.
Gerisi bize kalmış. Şimdi bu aşamada değerli hocamız Metin Gökçe'yi buraya davet etmek istiyoruz. Kendisi demin de bahsettiğim gibi Beysel Bağdağ İlk Öğretim Okulu'ndan müdür yardımcısı. Bize matematikle ilgili deneyimlerini ve nasıl öğretileceği ile ilgili görüşlerini anlatacak. Buyurun hocam.
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba. biraz aşina olduğunuz insanlar da ben bu kadar renk olacağını hiç düşünmemiştim. Hepiniz hoş geldiniz. Hele hele Engü Bey'in annesinin de gelmesi daha çok hoş oldu. Ben hep şaşırdım ona. Ha, babası da burada, Andrea Baba. Ben daha sonra özellikli bölümü yazayım. İlk okullara başladığım gittiğimizde işte özel eğitim bölümü mezunuyuz ama arkadaşlar ya da özel eğitim mezunu görme engelliler. Hep yıllardan beri söylediğimiz yani onlara da işte tanıdığımız hocalarımız vardı o zaman işte başta Ayşegül Ataman işte Mede Züleyk işte var birkaç kişi daha söyledi. Hep hocalarımıza söylediğimiz görme engellilerde matematik öğretimini bizim süren bizim aldığımız dersleri düşünürseniz hep sinselebilme öğretim. Şimdi buna yönelik olunca ve okuldan mezun olup bir normal bir sınıfa gittiğimizde, girdiğimizde bir özel eğitimci olarak baktık ki çok çok özel eğitimci arkadaşımız yani ben matematiğe farklı bir alan ilgim vardı. Lisedeyken de matematik mezunuydum. Ve onun avantajıyla tabii bir şeyler yapıyoruz bunun için ama gelen alanda branştaki arkadaşlarımızın hepsi çok çok böyle geride kaldıkları gözlemlendi. Yani benim gözlemim böyleydi. Ama bizim içimizde aynı zamanda çalıştığım okulda sınıf öğretmenlerimiz vardı. O kadar güzel matematik anlatıyorlar ki çünkü neden bizim müfredat programımızda olan aldığımız eğitimde üniversitedeyken hiçbirimize doğrusu bir matematik eğitimi almadık. Yani sadece işte hata analizi dediğimiz zihinsel engellere yönelik matematik şeyle başladık. Yani eksikliği nereden başladığım zaman yani nereden olduğunu izah etmeye çalıştığım zaman hani niye matematik bu kadar zor öğrettiğini anlatmaya çalışacağım. Sonra ben tecrübelerimi anlatacağım tabii. Ve sonra bunu tabii biz söyledik ama tabii bizim sesimiz o kadar hani tecrübe olarak çığız kaldı. Sınıf öğretmenlerimizin bizim beraber çalıştığımız bizden önceki yeni mezunlar olduğumuz için bizden önce sınıf öğretmenini yapmış çok gayretli ve çok iyi öğretmenler vardı. Yani matematiği öğretiyorlardı. Örneğin abaküs. Yani şu abaküsü de gerçekten çok güzel şeyler öğretiliyordu. Sonra bize üniversiteyken işte tarih ortası dediğimiz, kırtaş dediğimiz şeyleri aslında abaküsün yanında hiçbir hükmü olmadığını diyordu. Ama bir de Türkiye'de bununla ilgili bir birliktelik yok. Yani abaküs öğretimiyle ilgili bir birliktelik yok. Ne var? İşte her okul kendine sahip bir geleneksel bir yapısı var, öğretim sistemi var. Kürtaş'ta Kürtaş, Tarihalıkası, Tarihalıkası ama İstanbul Habaküs'te çalışıyor. Böyle bir avantajı var. Sonra biz yani kendim bu eleştirileri hocalarımıza sunduğumuzda hiçbir programda değişiklik olmadı. Mesel Bardo'ya geldik. Orada görev yaparken matematik öğretmeni yok okullarda. Bizde de yok tabii. Yani İstanbul'u Türkiye'de sadece İzmir'de olsa gerek bir matematik öğretmeni tanıyorum. Başka yok. 15 tane görme engelli okul var ama branşında matematik öğretmeni yok. Peki niye yok? Bir sene boyunca geliyor, çalışıyor, atanıyor belki ama kabartma yazı öğrenmek istemediği için yani öğrencinin eğitim dilini öğrenmek istemediği için tayin isteyip gidiyor. Ve tecrübesini de götürüyor, bir yere daha aktarılıyor. Ve biz tabii bu işe gönüllü olduk, başladık. İlgide başlamışım gerçekten. Sonra yavaş yavaş çocukları tanıyorsunuz. Çünkü tahtaya anlatıp tahtada sunum yapabileceğiniz bir ortam değil. Çünkü öğrencinin teker teker onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Örneğin bir işte kabartma yazı biliyoruz. Matematik diline çevirmeye başladıktan sonra işte çorap söküğü gibi açılmaya başladı. Baktık ki hakikaten tüm öğrencilerin hepsi yavaş yavaş bir şeyler kurtarmaya başladı. Herhalde doğru gidiyoruz dedik ve tabii kendimize böyle bir tecrübe etmeye başladım. İnan ki yani gerçekten ben öğrencilerimden çok şey öğrendim. Kesinlikle bunu hiçbir zaman yadsıyamam. Öğrencilerimden çok şey öğrendiğimi şununla ifade ediyorum. Çünkü verdiği tepkiler de beni yönlendiriyor. Yani öğrencisi yönlendirebiliyor. Örneğin 2 çarpı 10 üstü eksi 7 ifadesinin birey olarak bir sonraki terimlerle beraber karıştırmadan doğru bir şekilde yazdığınız zaman ve öğrencinin parmağını tuttuğunuzda bak bu iki katsayı, bu taban, bu üst ifadesi negatif dediğiniz zaman Çocuk bunu doğru bir şekilde kodluyor. Peki ben hata yapmamak için ne yapıyorum? Ben aynısını gören bir şekilde önüme yazıyorum. Karakter karakter, tane tane yazıyorum. Yazmazsanız atladığınız bir şey çocuktan farklı bir fonksiyon ortaya çıkacaktır. Şuna bile dikkat ediyorum. 2 üstü 2 dediğiniz zaman 4 dediğinde acaba öğretmen 2 ile 2 topladı mı? Yoksa 2 ile 2 çarptı mı? Yoksa 2'nin kuvvetini nasıl alındığını bile karıştırabiliyor. Çünkü neden? Verdiğiniz ifade tepki ayrıntılı bir şekilde yerleşmediği zaman o çocuk da bunun çok farklı ambisyonlara yani farklı tepkileri ortaya çıkarabiliyor.
Ben
tüm öğrencilerimizde, şunu gördüm. Görme engelli öğrencilerimde kesinlikle ve kesinlikle belki katılırsınız katılmazsınız ama her bir öğrencinin farklı bir matematik anlayışı ortaya çıktı. Öğrenme pozisyonu ortaya çıktı. Yani tahtaya geçersiniz, çocukların hepsine teker teker tahtada bir sunum yaparsınız. Onlar hepsi belli model üzerinden giderler. Belli model üzerinden işte efendim şimdi kapatma yazdınız bir yazıyı. Bir denklem yazdınız, çarpanları ayırma. Pay ve paydasını yazdınız. Eğer orada parantezi düzgün ifade etmezseniz ve çarpanları ayırmayı düzgün bir şekilde koymazsanız hadi bunları sadece çiz, hadi de bunu götür dediğinizde nereye yazacak çocuk bunu? İşte teker teker hepsinin algısı farklı yönde gelişmeye başladı. Ve biz de onlarla beraber algıyı geliştirici kendimiz de geliştirmeye başladık. Şu abaküsler mesela hep böyle bu ortak katların en büyük, en küçüğü, işte obek, okek dediğimiz ifadeleri aynı şey üzerinde iki defa tekrar etmektense şu abaküs üzerinde bunu mesela kendi kendimize geliştirdik. Daha bununla ilgili bir sürü teknik var tabii. Nasıl geliştirdiğimizi, bunun patenti bana ait yani bizim bu ay kullanmaz. Bilmiyorum ama borçları bana ait. Neyse önemli değil, kesinlikle ben... Bakın, bu tecrübe kesinlikle mezara götürecek değil. Benimle beraber eğer bir şeyler gerçekten, mesela ben branş öğretmeniyim ama Braille yazı bilmenin avantajıyla bu işi gördüm. Eğer içimizde buraya şey heveslenen arkadaş varsa kesinlikle yoran Braille yazı anlaşır. Matematiği kesinlikle bir görme engelliye. Tabii neden Braille yazı? Çünkü çocuğun eğitim gibi bu. Yani az görebilirsiniz, kendinizi kandınız. Bir çocuk, benim çocuğum ilk derecinden böyle çünkü çok öğrenci geçti. Ben yıllardan beri idarecilik yapıyorum, aynı zamanda matematik dersleri izliyorum. Ama şunu gördüm. Bir öğrenci ya görüyordu ya da görmüyordu, Braille yazı öğrenci. Ama büyük mutlu yazı okuyabilir, efendim farklı işte destek, işte büyük eşlerle bilgisayarlar, kendisini geliştirelim, bu ayrı bir şey. Ama matematikte kesinlikle bu riski alamazsınız. Bir öğrencide çünkü matematik biliyorsunuz arkadaşlar, hep biz de biliyoruz. Bir okuma yazma gibi, cümlenin anlamı gibi değil, yani bir ifade gibi değildir. Bunun sonu çünkü ne zaman size karşınıza çıkacaktır? Bu bizim karşımıza üniversite sınavında girdiğimiz sonuçta çıkacaktır. Yani bir öğrenci matematik yapıyorsa, istediği bölümde üniversite olarak, sınav olarak girebiliyorsa, bu çocuk matematiği doğru öğrenmiştir. Doğru mu söylüyorum? Herhalde böyledir çünkü girince alan böyledir. Onun için riski yapmaya gerek yok. Yani bence burada kafası karışık olan varsa ben mesleki biraz işte bildiğinden dolayı söylüyorum. Kesinlikle matematik bu riske alınacak bir şey değil. Ya kapatma yazı öğrenecektir, görüyorsa normal yazı öğrenecektir. Az görenler sistem diye bir eğitim modeli çıkarttık okullarımızda. Bir ara proje olarak vardır. Bazı üniversitelerle beraber. O kadar öğrencinin az gören sistemde kapatma yazı öğrenmeden 5. sınıfa geldiğinde ama 6. sınıfta branş öğretmenlerinin karşısına çıktığında o kadar zor duruma düşürler ki çocuklar. İnanır mısınız bir ifadeyi, bir denklemi, bir yani matematiksel bir ifadeyi yazmakta o kadar zorlandı ki yan yana mı getirdik, hangisi nedir, ne, nasıldır? Ama kapatma yazı öğrenmiş olsaydı kesinlikle sadece kapatma yazı bilen bir arkadaşımızla beraber ekstra bir kaç parantez bilmeyle, efendim biraz da gayretiyle, sabırla beraber çok güzel matematik öğrenci olan öğrenciler olacak. İnanır mısınız? Az önce genç arkadaşımız burada sunum yaparken çok güzel şeyler söyledi. Gerçekten geometri de öyledir. Neden peki geometri alanında biz başarısız bir öğrenci olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şu söyleniyor, siz görmekten muafsınız. Ama nereye kadar muafsınız? E görmediğiniz şeyi çözemezsiniz. Ama senin onu görüp görmediğini nereden anlıyorsun? Bakın, geçen sene çok değil. Daha önceki zamanlarda, 2008 yılına kadar SBS sorularında matematik ve geometri muaf değildi. Çünkü bunu bakanlık yapıyordu ama üniversite ÖSYM yıllardan beri bu işi yaparken o muaf diyordu. Tabii bizim görmen gibi arkadaşlarımız ya da öğrencilerimizin biraz avantajı oluyordu bu konuda ama bu işi bakanlığın yaptığı, SBS sınavlarındaki bakanlığın yaptığı soruları hazırlarken ise aynı görenlerin sorularını az önce arkadaşım dediği gibi anlatarak izah etmeye başlamışlar. Artık bakanlık buna müfredatına bu oradaki yönetmelikteki görme engelli, görmekten muaftır sözünü çok daha rahat bir şekilde, net bir şekilde açıklaması lazım. Çünkü çocuklara yazık oluyor. Çünkü aynı puan, aynı sorularla sınava girdiğinde aynı Anadolu Lisesi'nin kazanma şansı ortadan kalkıyor. Çünkü neden? Öğretmen okulda diyor ki, ben sana geometri anlatmayacağım ki, sen onu geç. Kaç tane soru çözdüğünüz zaman istediğiniz yere girebiliyorsunuz, o da açık. Ve bakın ben birkaç tane mesela diyor ki, hiç geometri almamış bir arkadaşımızı düşünün, ben okuduğum sorudan anlamaya çalışalım. Tabanın bir ayrıntının uzunluğu 6 metre ve yüksekliği 10 metre olan eşkenar üçgenlik prizma şeklindeki saat kulesinin her bir yan yüzüne çapı 4 metre olan daire şeklinde birer saat yerleştirmiştir. Lütfen, hocalarımız da var, bana anlatır mısın burada ne anlatır? Tabii, o sen anlatırsın. Ben gören arkadaşlardan bir şey anlatmaya çalışıyorum. Soru neden? Ama diğer arkadaşlar da bunlar hani görmedikleri için. Bakın sonra diyor ki bu kulenin yanar yüzeyinin saatler dışında kalan bölgesinin alanı kaç metrekaredir? Pi'yi 3 aldınız demiş. Normal herkese sorduğum bir soru. İşte bunun gibi daha önce sorular var. Peki şurada pardon şunu alalım. Evet. İşte bu bence son derece güzel bir teknoloji. Gören arkadaşlar için söylüyorum. Bu daha önce biz bunu termofor makinelerle bu okullarda çoğaltıyorduk. Ama 3 boyutlu olur. Yani şu gören arkadaşlar için söylüyorum. Şu tarama arazi bölgesi var ya mesela bunu yapamazsınız. Yani bu 3 boyutlu olarak bunu gösteremezsiniz. Efendim buradaki şekli tamam çizersiniz, bunu çizersiniz ama şu şekli istediğiniz gibi çizemezsiniz. Bu ben arkadaşlar belki açıklama yapmamış olabilir. Görmeyen, yani bilgi sahibi olmayanlar için hani söyleyebilirim. Önce arkadaş orada satışımız olur, daha iyi bilgilerden. Bu şeklin üzerine ne çizerseniz, bu kabarmış olarak sizin karşınıza çıkar. Bu teknoloji güzel bir teknoloji ama pahalı bir teknoloji. İşte bunu da okullara bir bağış olarak alıyoruz. İşte bakanlığın da bu konuda bir eğitim ödeneği yok. İşte bunu öğrettiğiniz zaman da çok daha güzel olacaktır. Peki, öğrenmenin sözel olarak, üç boyutlu olarak beyinde algılandığını ifade etti. Öyle değil mi hocam?
Evet.
Dokunaraktan daha önce olduğunu söyledi. Ben de katılıyorum. Çünkü bakın şöyle başlayayım. Hiçbir zaman sınıflarımızda matematik öğretmenlerimizin de olabilir belki kusura bakmasınlar ama normal sınıflarda, ilkokulda veyahut da ortaokulda hiçbir öğrencimizin eline bir cetvelle şu sınıfın kaç metrekaredir, şu oturduğun yer kaç metrekaredir, ne kadar uzunluğu vardır, alanını bir bul dedi, hiç dediğimizi ben bilmiyorum. Ve ben de şaşıyorum, çünkü ben de yapmamışım herhalde. Evimize bir parkeci geliyor, abici bu laminantçı geliyor, bu laminantı şu odayı ölçer misin? Pardon, şuraya ne kadar laminant gider dediğinde, adam şöyle bir bakıyor, 15 metrekare diyor ve sen, Allah Allah, 15 metrekare bu kadar mı diye söylüyorsun. Neden? Çünkü ezber boyutunda bize göstermişler. Yani okulumuz elimize çetler alıp bir binanın etrafını ölçmemişiz. Oturduğumuz yerin etrafını ölçmemişiz. Herhalde 2009 yılında olsa gerek bir soru sordular yine şeyle ilgili SBS sınavlarında. Öğrenci kapıdan girdiğinde girdiği kapının boyu ne kadar, kaç metredir diye bu soru sordular. İnanır mısınız? Çok kişi hata yapmış burada. Mesela cevaplardan biri 1,5 metre, 2 metre, 2,30 metre, işte birinde 1 metre diye. Ve ne var? Çünkü biz öğrencilerimize girdiği kapının bile ölçüsünü maalesef öğretemiyorum. Ama işte görme engellerimize tekrar öğretebiliriz. Sonradan mesleki tecrübe olarak bir araya geldiğimizde ilk işte arkadaşlar birkaç öğrencim de var burada. Hepsini işte ortaokul sınavlarında işte efendim üniversite sınavlarında böyle matematik yapmaya başladıkça baktık ki çocuklar hakikaten güzel şeyler yapmaya başladılar. Ben onlardan öğreniyorum. Onlar benden öğrendikçe bir mesleki bir şey ortaya çıktı. Ve inanır mısın bilmiyorum. Yani çok öğrenci, mesela burada okuyan öğrencilerimizden de var. Boğaziçi'nde okuyan öğrencilerimiz var. Hepsiyle beraber çalıştığımızda mesela dördünü bir araya getiriyorsunuz, bir ders yapıyorsunuz. İnanır mısınız? O kadar lise boyutunda yani 17-18 yaşına yetişkin ergen kişiler bir soru soruyorsunuz. O kadar farklı cevaplar veriyor ki ama doğru cevap veriyor. Ben de şaşıyorum bazen. Ya nasıl oluyor bu? Anlatıyorum ama anlatamıyor. Yani doğru bir matematiksel olarak, ifade olarak, hadi anlat nasıl buldun bunu diyorum. Ama anlatamıyor. Ama doğru mu diyor. E nasıl yaptın bunu diyorum. İşte, ya ondan sonrası karıştığı için daha fazla kafasını karıştırmak istemiyorum. Davasına gitmiyorum. Hani sadece izah et bana diyorum. Ama işte ilk başta cümleye başlarken söylediğim gibi bendeki tecrübe görme engellilerde matematik öğretimi hepsi kendine has bir özelliği var ama doğru sonucu buluyor. Ben de şaşıyorum bazen. peki buradan ne çıkabilir diye ben sonuç olarak söylemek istiyorum. Eğer hani biz seçtiren bölümümüzü biraz duyarabilirsek müfredat programımızın ilkokul sınıf öğretmenlerine göre bir müfredat programı ortaya çıkartabilirlerse bizim yetiştiğimiz okullarımızda yetişen öğrencilerimizi çok daha başarılı öğretmen olarak okullarımıza geldiğinde ve öğrencilerine çok daha güzel şeyler öğretebileceklerine inanıyorum. Kesinlikle bu müfredat programıyla bizim görme engellerimizin, öğrencilerimizin öğrenemediği ya da geri kaldığı bir alan değildir. Bu bence kesinlikle kesinlikle sistemin ve biraz da öğretmenimizin geri kalması diye düşünüyorum.
Mesela şimdi Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Bölümü Öğretmenliği mezunları alıküsü bilmeyerek mi?
Aynen öyle.
Yani şimdi sistem baştan bir kere doğru. Yani Görme Engelliler Bölümü Öğretmenliği mezunu tek oradan var ve hiçbirisi alıküsü bilmiyor. Yani şimdi bu insan, bu öğretmenin hani çocuğa alıküsü öğretmesini bekliyoruz ama öğretemiyor. Yani bu da bölümün bile görme eğitim, matematik yapmaya çok da gereksinim duymadığı bakış açısı olduğunu göstermez mi?
Kesinlikle. Yani, bizdeki hocalarım da var, üniversitelerden gelmişler. Bizdeki bir şey, program daha çok hani görme engelinin yanında zihinsel engelli de var mı acaba? İkinci bir engeli var mı? Ya da zihinsel engellerle ilgili hani ne yapılabilir? İşte onunla ilgili bir müfredat geliştirildiği için normal görme engellerle ilgili sahaya girip, ya kusura bakmasınlar hepsi benim hocamdır. Kesinlikle saygı duyuyorum ama bunu da söylemek zorundayım. Artık yani bir yerde söylemek de zorunda kalıyorum. Sahaya inin, bu çocukların ne kadar öğrenebildiğini görmeleri gerekiyor. Ve örneğin hala okullarımızda staja gittiğimizde, hocam en son ne zaman gittiniz staja? Yani kaç mezunsunuz soracağım zaten. 2007, 6 yıllık küptaş mı kullandınız? Bir de taylar odası ama abakus kullanmadınız. Ve biz İstanbul'da olduğumuz için, İstanbul'daki görme engelli öğrencilerimiz olduğu için biz iki okulda da zorunlu koşturup ve idareci olarak zorunlu koşturup çünkü alan bile bilen bir kişidir. Bunun nimetlerini bilen bir kişidir. Ne talih okması kullandık ne yapıyoruz? Küp taş kullandık. Kesinlikle o zaten bir kendi başına bir kararet komedi zaten hocam.
Kesinlikle.
Yani küp taş bence kesinlikle bir birlikteli olmuyor. Yani Türkiye'de abakusu herkes bir şekilde öğrenir. Öğretme şekli birdir. Nasıl öğreneceği belirtir. Ama küp taşı aklın elinize her öğretmenin kendine göre bir anlatım şekli vardır. Çocuk okuldan mezun bir kafası karışıyor. Bu nedir acaba diye.
Ayrıca küp taş yani sınavlarda kullanılabilir bir araç
değil. Değil kesinlikle değil. Yani artık bilgisayar var. Yani
zaman kazandıracak bir şey değil.
Hayır o sadece ben biraz daha matematikte öğrenme dilini biraz yavaş geriden gelen öğrenciler için belki kullanılabilir. Öğretmenimizin bu konuda hani ben bir şey diyemem ama abaküs kesinlikle birinci sınıftan itibaren eline verip oynasın, karıştırsın, sayı hareketlerini öğrensin. Sonraki zamanda kendi kendine çok daha farklı şeyler geliştiriyor. Ve öğrenci, öyle öğrenciler var ki artık 5. 6. sınıftan itibaren abaküs kullanmıyor, boncukları belinde hareket ettiriyor.
Evet, Oğuz
senden öğretiyor.
Öyle ya.
Abaküs kullanmadan değil mi?
Elin dört parmağın beşinci parmağın şey.
Ya satranç evet. Gibi yani.
Aynen öyle, aynen öyle.
Öğrenciler
var. Buyurun.
Bu abaküsü mental aritmatik öğrenen çocuklar da kullanıyor şimdi.
Evet, evet. Biz daha önce kullanıyorduk. Onlar şimdi yeni yeni bu işi.
Acaba görme engelli bir insana mental aritmatik ne kadar öğretilebilir diye düşünmüştüm ben.
İşte aynı. Aynı sistem.
Yani daha farklı bir şekilde yapıcı. Hani onların yaptığı, gören çocukların yaptığı kadar yapılabilir mi?
Çok daha fazla kullanıyoruz. Çok daha fazlasını yapalım. Buyurun.
Ya, bilmeyenler için soruyorum, ben de bilmeyenler. Küptaş nasıl bir sistem, nedir küptaş?
Şimdi onları anlatacağız. Tek tek geçeceğiz onları. Derinden geçecekler.
Buyurun.
Ya, ben daha Ramazan tekrar bir adam ki. Ben 1980 yılında başladım. Ben başladığımda burada yani şu an Metin Hoca'yı dinlerken çok farklı duygulara gittim. Çünkü ben ortaokuldan itibaren matematiğin iyi olmadığını düşünüyorum. Yani matematiği anlamam şeyi düşünüyorum ben ama şimdi Metin Hoca'yı dinlerken biz aslında matematik öğretmedik kendimi düşündüm.
Kesinlikle.
Şimdi burada kaynaklaşma Küptaş kullanılıyordu Ankara'da.
Evet.
Ama biz hiç görmedik. Yani ben Ankara'ya 5 evlat köylerin tarafından gelen İstanbul'un çocukları da görmüştük. Ama ve bize çok ilkel geliyordu ama. Çünkü biz kaynak taşıdık görmedik. Ben yani. Çok uzatmak istemiyorum yani programı taşımak istemiyorum. Şunu söyleyeceğim. Yani ilk okulda zaten sınıf öğretmenimiz gördü ben. Geometrik anlamında çok fazla bir şey öğrenmiş. Yani 4. sınıfta, 5. sınıfta çizim araçları verdiler ama bir şey çizim. Yani aslında öğretmen belki çizdirebilirdi. Kör olmasına rağmen becerikli bir insan ama yani sınıfın düzeyi herhalde ona uygun değildi. Çizemedik. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle yazamadığım için
evet.
Öğrenememişim. Evet. Yani abatüs, kaydoltaş belki bir yana. Ben çünkü ortaokuldaki öğretmenim, ortaokul 86'da 5 evlere geldi. O zaman modern matematik, klasik matematik, tartışma bir tartışma yürüyordu okullarda. Biz de bu öğretmenimize sormuştuk. Ama bizim öğretmen bize sadece işte parantezi kapatın, parantezi açın diye söylüyordu. Yani o direkt yazıyı dinlediği için ben de çok şekilci ve mükemmelliyetçi olduğum için bir yer kaçırdığımda aa burayı nasıl yapacağım diye düşünüp orada kalıyordum. Öğretmen anlatacağı şeyleri kaçırıyordum. Ve ben zaten ilk okulda çok iyi değildi matematiğimiz. Ortaokulda da öğretmenimiz, matematik öğretmenimiz olmasına rağmen ama kabartmayı da bilmediği için ben matematik öğrenemeden üniversiteydim.
Olsun. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum burada. Çünkü sonuç olarak burada gerilimlerimiz var. Nasıl? Pardon. Ha, pardon, özür dilerim.
Yalnız arkadaşlar biraz hızlanalım, bak biraz evet. Biraz açmaya başladık.
Buyurun.
İsterseniz siz tamamlayın.
Yok yok, siz sorun, ben şey yapacağım.
Buyurun. Aslında benim söylediğim bir soru değil. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben Nidek Öğren Okulu'nda okudum, ilk 1. sınıfıma. Evet. Orada Küptaşlarla çalışmıştık biz.
Evet.
Sonra tabii transfer olunca Kilios'u orada bir miktar ben bocaladım. Çünkü abaküse geçmiştik. Hani sistem abaküs sistemiydi.
Şimdi sınıf öğretmeniniz?
Şimdi o biraz benim sınıf öğretmenlerim hareketli oldu. Çünkü ben sınıf sınıf atladım. Yani sınıf atladığım için tek bir sınıf öğretmenim olamadı ama en son kalıcı olan sınıf öğretmenimi söyleyeyim ben. Erol Gürcü'ydü.
Evet, iyi bir abaküs.
Kesinlikle öyledir. Ve şunu paylaşmak istiyorum aslında. Aslında bence matematik öğretimin de her tarafı, yani abaküsü de, talonka sayıda ve küp taşları da herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. O noktada sizin yorumunuza katılmıyorum hocam. Çünkü küp kasanın tek dezavantajı benim açımdan şeydi mesela, taşınır olmamasıydı. Hani kullanım alanı biraz daha dar oldu. Abaküs tek parça, çok rahat, pek çok şey yapabiliyorsunuz ama bir de şunu paylaşmak istiyorum. Mesela şu anda bir tane kağıt geziliyor arkadaşlar. Hepiniz o kağıdın üzerindeki şekilleri görüyorsunuz.
Ama Metin Hocam, mesela insan gerçekten matematiği görmeyen birine öğretmek istiyorsa onun için çok çözümler bulunabilir. Mesela bir küpü bizim Erol öğretmenimiz, Erol Gürcü, o konuda çok destek oldu geometri konusunda. Şu an bu yüzeyi çizilen şeylerin pek çoğunun kağıtlardan şekiller yapıyor diyor. Mesela üçgen bir şekil. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, çok kenar üçgen mesela, çok çeşit kenar üçgen affedersiniz. O böyle kağıtla kesip bizim elimize veriyordu ve ben o kadar çok şey öğrendim ki geometriyi size.
Buradaki cümlenizde sadece o üçgenleri kanıtladığınızda bilgi düzeyinde kalır ama hiçbir zaman problem çözemez.
Evet.
Yani şöyle, problem çözme noktasında evet haklısınız ama zaten şey, eğer 5. sınıftan sonra köyler okulunda devam edemiyorsanız 8. sınıfa kadar matematikle büyük ölçüde şeyiniz ortadan kalkıyor ama bu çizimler muhteşem tabii ki.
Ondan bahsetmiştik zaten, şeyler vardı, termofon makineleri vardı.
Evet.
Bu ama şu andaki şekil çok daha orijinal yani.
Aynen.
Daha çok güzel.
Aynen.
Yani ben
bunu şöyle söyleyeyim Metin Hocam. Bir uzmanlık gerektirir. Ben cuma günü bizim Aysel Hanım var GKM'de çalışan. Çıkarken yani birkaç şekil basalım.
Kesinlikle.
O hemen bilgisayardan
çok da bahsedeceğim. Şimdi ben bir şeyden bir araçtan daha bahsedeceğim. Yani bir, tabii.
Ya şey,
buyurun.
Şey soracaktım. İlk başta hani siz Braille alfabesini hani illa öğretmenleri öğretmek gerekiyor falan dediniz ya. Peki bu sonradan görme engelliler hani Braille'e çok adapte olamıyorlar. Yani onun için ne yapmak gerekiyor? Hani
İşte ben onları çok iyi anlıyorum.
Yani, bilgisayarda çözümler var. Biraz sonra sonunda onlardan da biraz bahsedeceğim.
O kadar ama şöyle bir şey. Ben bilgisayarda matematik nasıl olur bilemiyorum ama hani belki o zaman şey olmaz. En kısa zamanda bence öğrenmenizde fayda var eğer hani bu alanda bir şeyler yapmak istiyorsanız. Ve ben bir araçtan daha bahsedeceğim. Daktilo. Bence çok güzel bir matematik çözüm aracı, yani yardımcı araç. Tablet kalem yerine daktilo ile bu işi çok daha hızlı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü yazdığınızı anında önünde görüp daktilodan ve alt basamaklarını rahat bir şekilde yazabilirsiniz. İkincisi, çalıştığınız arkadaşınızın yani kişi, partneriniz ya da kaynağınız neyse artık onun bence iyi bir birey yazı biliyor olması gerekiyor. Örneğin şimdi bir cümle kullanacağım. 1 artı 2 bölü 3. Şimdi burada bir iki durum ortaya çıkıyor. Birim burada ya tam sayı olma olayı ya da pay olma olayı vardır, değil mi arkadaşlar? Siz eğer burada soracağınız kişiye bu birim bir sayısı ilk söylediğim sayının tam sayı mıdır? Efendim pay mıdır diye ifade edebilme cesaretini gösterebiliyorsanız matematik öğrenmede bunu kesinlikle aşabilirsiniz. Yani o da size bunu rahat bir şekilde gören bir şekilde